Ayrım 21.
Soru. Maliye Bakanı ve ileri gelen Türk iş adamları daha geçenlerde buradaydı. Ne oldu? Cevap. Biz onlarla görüştük. Biz derken para fonu, Dünya Bankası ve burada New York'taki bankacıları kastediyorum. Onlara Kıbrıs'ta taviz verdikleri takdirde durumu gözden geçireceğimizi söyledik. Yardım konusunu Kıbrıs sorunu ile birleştirdik. Türkler bu önerilerimize çok gücendi. Hiçbir şey söylemedi. Yani gerçekten hiçbir şey demeden öyle oturup bizi dinlediler. Fakat çok kızmışlar ve gücenmişlerdi. Hiçbir teklifimizi cevaplandırmadılar. Bence Amerika'nın bu konuyu Kıbrıs'a bağlaması çok yerinde bir davranıştır. Soru. Peki Türkler ne yapacak? Cevap. Ben falcı değilim ama bizimle ilişkilerini koparacaklarını sanmıyorum. Hatta koparmayacaklarından eminim. Seçimlerden sonra durumun çözümleneceğine inanıyorum. Hem kısa bir sürede. Türkler bir işbirliğine zorlanabilir. Bir oldu bitti ile karşı karşıya bırakabilirler. Bir oldu bitti 12 Eylül'ün haberi değil midir? Soru. Ne demek istiyorsunuz? Cevap. Seçim sonuçlarından önce bir şey söylemek zor. Seçim sonuçlarına kadar bir spekülasyonda bulunmak istemem. Fakat daha önce de söylediğim gibi bir işbirliğine zorlanabilirler ve önerilerimizi kabul edebilirler. Bu işbirliği 24 Ocak kararlarıyla gerçekleşmiştir. Ecevit hükümetine kurulan tuzak. Ecevit hükümetinin niyet mektubu onaylanır ama krediler gelmez. Görünüşte Ecevit hükümeti toplumun büyük sermayeyi de kapsayan büyük bir kesiminden destek alarak kurulmuştur. Ancak ardındaki kitle desteğini sınıflar arası denge kurarak ve bu dengeyi sağlıklı tutarak dayanabilirdi. Bunun içinde bir yandan işçi ve emekçi kesimlerin sorunlarına eğilirken öte yandan büyük sermayenin istemlerini gerçekleştirecek ve bu dengeyi koruyacaktı. Doğrusu bu çok güç bir denge hesabıydı. IMF ve Dünya Bankası beklenen kredilere yeşil ışık yakmış olsaydı sermaye kesimi 1979 ortalarındaki çıkışı yapmazdı belki de. Ama kredilerin gelmeyişi iş adamlarını tedirgin etti. TÜSİAD olayın perde arkasını öğrenmek için ABD'ye bir kurul yolladı. Kurul dönüşünde verdiği raporla uluslararası kuruluşların hükümete güvenmediğini belirtti. Büyük sermaye de Ecevit'e göreceli desteğini çekecekti. Hükümet olma öncesinden başlayan araştırmalar sonuçlanmış ve CHP ağırlıklı hükümetin kaderi çizilmişti. Atlantik ötesinde kurulan tuzaklara takılan hükümetin düşürülmesi için içerideki tuzakların sıklaştırılması gerekirdi. Bunun da kimi koşulları hazırdı, kimi koşulları da sahleniyordu. Ama hükümeti asıl toplum karşısında yıkmak ve toplum desteğinden yoksun bırakmak gerekti. İşte bunun bir adımı da TÜSİAD tarafından 1979 Mayıs'ında atıldı. Ama önce TÜSİAD'ın ABD'ye dönüşü gizli kaydıyla tutanakları görelim. Yalçın Doğan, IMF Kıskacında Türkiye adlı yapıtında bu tutanaklardan önemli aktarmalar yapar. Biz bu aktarmalardan bir bölümünü okuyalım. Stark'la yapılan görüşmenin özetidir. IMF Türkiye masası sorumlusu. Türkiye için büyük pazar gerekir. Büyük pazar batıdır. Doğudan aldığınız makinalar eskimiştir. Bunlarla ihracat yapamazsınız. Türkiye bağımsız bir politika yürütmektedir. Fakat politik etkisi ne olursa olsun bağımsız dünya ile işbirliğinin ekonomik etkisi Türkiye için kötü olur. Türkiye'nin batıdan kopmaması için her şeyi yapmak gerek. Türkiye çok hata yaptı. IMF Türkiye'ye para vermeyecek. Petrol fiyatı hala çok ucuz. Rasyonel düşünmeniz lazım. Hiçbir şey karşılıksız verilmez. Hediyenin bile bir fiyatı vardır. Verimlilik artışına dikkat edin. Avukat yetiştireceğinize üniversitelerde tüccar yetiştirin. İlginç bir öneri tüccar yetiştirmek. Yapıtın düzeltme çalışmaları sırasında Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölümü nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Büyükelçi Kaya Toper'i 19 Nisan 1993 günü TRT'nin Günaydın Türkiye programında saat 8.10'da Özal'la ilgili şu anısını anlattı. Kuveyt'e Büyükelçi olarak atandığımda o başbakan yardımcısıydı. Bana Türkiye değişecek. Orada görevinizi bir tüccar gibi yapacaksınız dedi. Bu sözlerini hiç unutmam. Bu ana Özal'ın dünya görüşüne uygundur. Ama devlet ve dış ilişkiler tüccar zihniyetiyle yönelemez. Türkiye halen ihtiyacı olan sermayeyi getiremiyor. AET işini sadece Yunanistan'ı düşünerek ele almayın. Önemli olan Avrupa ile bütünleşmektir. Türkiye'nin önce parasını gerçek değerine oturtması lazım. Türkiye'nin zayıf değil, kuvvetli pazara ihtiyacı var. Bu da Batı pazarıdır. Bunu Yugoslavlar bile gördü ve başarıya ulaştı. TÜSİAD heyetinin 10-14 Ekim 1978 tarihlerinde ABD'de yaptıkları temasların tam metni gizli belge sayfa 4. TÜSİAD'ın görüşme tutanakları sürüyor. Bakalım bu kez Woodward TÜSİAD'a ne söylemiş? Woodward ve Havon'un ile görüşme. Uzun dönemde Türkiye'nin potansiyeli var. Fakat kısa vadede sorun çok ciddi. Türkiye'deki bazı gelişmeler IMF'yi sukutu hayale uğrattı. IMF dünya üzerinde çok az ülkeyle Türkiye kadar çok ciddi bir ilişkiye girmiştir. Hükümet yapılması gerekenleri yapmıyor. İlk yapılması gereken iş ihracatın gelişmesini imkan dahiline sokacak şartların geliştirilmesidir. İhracatı karlı hale getirmek lazım. Onun için devalüasyon bir alettir. Dış bankalar sanayi ürünleri ihracatı rakamlarınıza bakıyorlar. Dış finansman çevrelerini henüz memnun edecek tedbirleri almadınız. Yeni tedbirler almanız gerekiyor. Bu tedbirleri almazsanız arkasından iflas gelir. Aynı tutanak sayfa 5. IMF uzmanlarıyla yapılan görüşmelerden sonra Dünya Bankası uzmanlarıyla görüşmelere geçilmiştir. Dünya Bankası ile görüşme. Yüksek kalkınma hızınız var. Yüksek hız koyup sonra da ödemeler dengesini kuramazsınız. İhraç edecek neyiniz var? Önemli olan etkili devalüasyon. Hükümetiniz bunu yapmıyor. Halbuki McNamara'ya söz vermişti. Türkiye'nin rekabet edebileceği çok alanlar var. Neden bunları yapmıyorsunuz? Balık ağı gibi, gömlek üretimi gibi. Devalüasyon olmadan Türkiye kurtulmaz. Devalüasyon olunca halkın alım gücü düşer, siz de ihracat yaparsınız. Türk sanayi %30 kapasiteyle çalışıyor. Demek ki siz tesisleri yanlış kurmuşsunuz. Daha küçük kapasite kurmalıydınız. Neden bu kadar yatırım yapıp kaynak israf ettiniz? Türkiye'nin kuracağı sanayiler çimento, seramik, cam, süt, peynir. Bunları satın daha çok para kazanırsınız. Batı'dan en iyi teknolojiyi alıyorsunuz, bu hatadır. Emek yoğun, teknoloji geliştirin. Bu satırlar bizim kalkınma ve gelişme çabalarımızın bu kuruluşlarca hoş görülmediğinin ve onların dediklerini yapmadıkça da kredilerin açılmayacağının somut kanısıdır. Batı'dan teknolojisi üstün makineler almayın. Pahalı gelir size. Brezilya, Meksika, Hindistan'a örnek alın. Aynı gizli belge sayfa 7. TÜSİAD'ın özetlenen toplantı tutanaklarına eklenecek herhangi bir yorum yoktur. Özel toplantıda tutulan bu tutanaklar çok açık biçimde Türkiye'nin Batı'nın gözündeki yerini ortaya koymaktadır. Ecevit iktidarı kredi gelecekli hesap üzerine hesap yaparken verilmiş olan niyet mektubunun hiçbir anlamı kalmadığı kesinlik kazanmıştır. Aynı gezide TÜSİAD heyeti Carter yönetimiyle de görüşmüş, bu görüşmelerin tutanağı da yine bir belge halinde Maliye Bakanı Ziya Meyüzinoğlu'na, Devlet Bakanı Hikmet Çetin'e iletilmiştir. Başbakan Ecevit ise TÜSİAD'ın Başkanı Feyyaz Berker, Ankara'da tüm bu tutanakları kendi gözlemlerini de anlatarak vermiştir. Şimdi tutanakların bu bölümüne gelelim. ABD Dışişleri Bakanlığı ve Carter'ın yürütme ofisi yetkilileriyle görüşme. Kongre Türkiye sempati beslemiyor. ABD Kıbrıs konusunda Camp David olayındaki gibi taraf olmak istemiyor. Batı'da çok para var fakat bankalar sadece Türkiye'yi sevdikleri için para vermez. Bütün dünyada IMF etkili bir organdır. Türkiye'nin istikrar önlemleri hakkında dünyada iyimser bir hava yok. Beyrut yaşanmaz bir yer haline geldi. Onun yerini İstanbul almalı. Biz ABD Dışişleri Bakanlığı olarak bunu tercih ederiz. Fakat Türkiye'de istek yok. Kıbrıs, Lefkoşe, Atina, Beyrut'taki firmaları çekmek için yarış halinde. Türkiye ise ne bankaları ve ne iş adamlarını çekmeyi düşünüyor. Artık ABD'nin Türkiye'ye yardım için ayıracağı fonlar yok. ABD istese de Türkiye'ye 2 milyar dolar yardım yapamaz. Carter 50 milyon dolar vermek için çok gayret sarf etti. Kongre komisyonları bankaların işlemlerini dikkatle izliyor. Eski takıntılarınızı vermeden yeni para imkansız. Yeni para için bozulan itibarınızın onarılması şart. Orta Doğu'da büyük bir inşaat pazarı var. Arap-İsrail barışı devam ettikçe Orta Doğu'da büyük bir inşaat pazarı ortaya çıkacak. Turizmde ve tekstilde pazar edinebilirsiniz. Ama uzun zaman alır ve tecrübe işidir. Türkiye yaramaz bir çocuktur. Çünkü tüketim toplumudur. Ecevit politik olarak başarılıdır. Ancak önemli olan ekonomidir ve ekonomide de çok değil ama biraz başarılı olmak zorunludur. Bizim ABD sermayesini yollayabilmemiz için sizin istemeniz lazım. Mevzuatınız çok iyi ama gelen tersleniyor. Başbakanlığa bağlı bir ofis yabancı sermayeden sorumlu kılınmalı. Türkiye'de enflasyon şu anda %50. Buna Türkiye çok fazla dayanamaz. İleride Executive Intelligence Review adlı bu kuruluşun raporundan yapılan alıntılarda da görüleceği gibi uluslararası kuruluşlar bizim geleceğimizi belirlemişler, kaderimizi çizmişler. Aynı belge sayfa 9-10. Bu alıntılardan sonraki gelişmeleri yine Yalçın Doğan'dan alalım. Bu tutanağı okuyunca hem Ecevit dönemini hem de ondan sonraki dönemi ve alınan kararları anlamak çok daha kolaylaştırmaktadır. Bir dönem açıklamaktaki önem açısından TÜSİAD'ın bu gizli tutanakları tarihsel niteliktedir. Bunda hiç kuşku yoktur. Bu gezi sonrasında iş çevreleri ile Ecevit hükümeti arasında ipler kopmuş, taraflar birbirini suçlamaya girmiştir. Not: alıntılarla ilgili dipnotlar yazarındır. TÜSİAD'ın Ecevit hükümetinden umudunu kesmesine neden olan araştırması, içeride hükümette kurulacak yeni tuzakların dayanakları olur. Aslında ABD, Ecevit hükümetine hiçbir zaman sıcak bakmış değildir. Her şeyden önce Ecevit'in sırtında 1974 Kıbrıs çıkarması ve haşhaş ekimi sorunu vardır. ABD bunu asla affetmiş olamaz. Hükümet kuracağının anlaşılması üzerine yapılan araştırmada, köşeye sıkışmış olan Türkiye'nin sorumluluğunu alacak Ecevit, bu bunalımlı dönemde acaba kimi önerilere evet der mi? Yoksa eski tavrını mı sürdürür? Bunun araştırmasıdır. Kuşkuyu güvene çevirmek zorsa da ABD'deki mi ödünler koparabilirim düşüncesinde olmalıdır diyoruz. Ama Ecevit'in kredilerin gelmeyişi ve çaldığı tüm kapıların yüzüne kapanmasından duyduğu tepkiyle köşeye sıkıştırmayın, duvarları aşma olanağı vardır. Ama sorumluluk duygumuzdan dolayı bunu yapmayız sözleri ABD'nin ona duyduğu kuşkuyu artırmıştır. Washington'a göre Ecevit istenildiği ölçüde sert bir antikomünist değildir. CIA'nin notu da şöyledir: tarafsız ya da ılımlı bir batı karşıtı. Mayıs 1979'da Warren Christopher Türkiye'ye gelir. 10 Mayıs'ta ABD-Sovyet SALT II anlaşması imzalanacaktır. Christopher, Ecevit'ten Sovyetlerin bu anlaşmaya uyup uymadıklarının denetlenmesi için U-2 uçaklarının izin verilmesini ister. Ecevit'in buna yaklaşımı Christopher'a ters gelir. Der ki, eğer bu isteğimiz reddedilirse Türk-Amerikan ilişkilerinin tonu değişir ve şunu da iyi bilin ki beklediğiniz yardımlar gerçekleşmeyebilir. Ecevit'in bu sözler üzerine takındığı tavır gerçekten gurur vericidir. Bağımsız bir ülkenin başbakanına yarış bir tutumla ayağa kalkar ve der ki, madem ki siz yardım ile bu uçuşlar arasında bir ilişki, bir bağ kuruyorsunuz, bana bu görüşmeyi kesmekten başka bir şey kalmıyor. Ecevit'in tavrı elbet onur vericidir ama gerçekçidir diyemeyiz. Çünkü ABD yardım koşula bağlıdır ve o koşul ne yazık ki bize sımsıkı bağlamıştır. Bu görüşümüz geçen sayfalarda açıklanmıştı. Bu sözler Ecevit hükümeti için çanların çalınacağını gösterir. Christopher, Washington'a vardığında bu sözleri işiten Carter'ın baş danışmanı Brzezinski, bu adamla bir yere varılamaz diyecektir. Ecevit'in sonu gelmiştir artık, bunalımları artırmalıdır. Öteden beri terör, yokluklar ve türlü sorunlarla bunalmış olan hükümet, ilginç bir rastlantı, Mayıs ortalarına doğru TÜSİAD'ın ilanlarıyla sıkıştırılmaya başlanır. Bu ilanlardan hükümetin ekonomik programından hangi odakların hoşnut olmadığını anlayabiliriz. Şiddetle ihtiyaç duyduğumuz dış kredilerle uyguladığımız ekonomik sistem birbirine çok yakından bağlıdır. Pazar ekonomimizden gitgide uzaklaşan bir anlayışla ne batı dünyasında hak ettiğimiz yeri, ne yeter kredileri, ne de yatırımlara gerekli dış sermayeyi bulabiliriz. Ta Thornburg raporunda biri öneriyordu ABD. Hür teşebbüsle kalkınmayı değil mi? Demek ki maya tutmuştu bu öneriler. Türkiye istenilen yola giriyordu. Bir bölümünü daha okuyalım ilanların. Zorlayıcı önlemlerle üretim artmaz. Olsa olsa ekonomik yapı çarpılır. Giderek rejim değişir. Hür teşebbüsün zayıflaması, hürriyetçi demokrasinin zayıflamasıdır. Hür teşebbüsün yok olması ise politik, ekonomik, sendikal, düşünsel, bütün hürriyetçi demokrasinin de yok olmasıdır. Ne güzel değil mi? Hürriyetçi demokrasi. Ama kimin için bu hürriyet diye sormayın. Bu hürriyetçi demokrasi hür teşebbüsün istediği fiyatla mal satması içindir. 141, 142 ve 163 mü? Onlara dokunmayın. Onlar tabudur. Hürriyet içinde fiyatlar saptanır ancak. Düşünceye özgürlük tanımak tehlikedir. Bir başka ilanda da demokrasiden ne anlaşıldığı şöyle vurgulanıyor. Demokratik toplumumuzun üreten, verimli üreten temel gücünün hür teşebbüs olduğunu artık anlamalıyız. Ekonomimizi bir yasakçı mevzuat ağı içinde boğan, kişinin teşebbüs şevkini kıran, kişiyi yanlış yönlere sevk eden aşırı müdahaleci ve güven sarsıcı zihniyet bunalımın asıl sebebidir. Kissinger ne diyordu? Orta Doğu'da krizi artırdık. Krizi artırmak da bir politikadır. Bu yöntem Türkiye'de bu tarihten sonra bilinçle ve yasalarımızın yasaklamaları göz ardı edilerek uygulamaya başlanmıştır. Türkiye, hür girişimcileri adına verilen ilanlar, hükümeti eleştirmenin de ötesine geçiyor. Hükümeti sistemi değiştirecek manivelalar kullanmakla suçluyor. Ancak kendisi de tartışma götürmeyen bir açıklıkla, o tarihte yürürlükte olan TCY'nin 141. maddesi kapsamında bir suç işlemiş oluyor. Ama Türkiye'de bu maddeler yalnız solcular için işletildiğinden, savcılar nedense TÜSİAD'ın işlediği suçları göremediler ya da görmek istemediler. Oysa TÜSİAD açıkça sosyal bir sınıfın öteki sosyal sınıflar üzerine tahakküm kurmak suçunu işliyordu. Ayrıca dernek olarak da siyaset yapma yasağına aykırı işler içindeydi. 1977 seçimlerinden sonra Türkiye'ye gelen ve Başkan Carter'ın temsilcisi olarak gelişmekte olan ülkelerde demokrasi sorunları panelinde konuşan Prof. Rostov'un Türkiye'nin geleceğine ilişkin sözleri ilginçti. Rostov diyordu ki, Türk demokrasisi ileride çok olağanüstü durumlarla karşılaşabilir. Fakat Türk demokrasisini güçlendirecek ve sağlayacak kuvvetler durdurulmaz gibi görülüyor. Bu sözlerin 12 Eylül'e işaret ettiği günü gelince anlaşıldı. 1978 sonlarında da Genelkurmay Başkanı ve 12 Eylül'ün lideri Orgeneral Evren'in Genelkurmay Başkanlığında kurduğu bir özel ekibe bu aşamada silahlı kuvvetlerin müdahalesine gerek var mıdır? Varsa müdahalenin temeli ne olmalıdır? Araştırılsın emriyle görev verdiği sonradan açıklanmıştır. Şimdi bu bilgilerin ışığında New Yorklu bankacının sözlerini bir kez daha okuyalım. Geçenlerde Yunanlı bir diplomatla yaptığımız sohbette yakın bir gelecekte Türkiye'de ordunun yönetime el koyacağı iddiasıyla karşılaştık. Yunanlı diplomat bize Demirel'in para fonunun emirlerini yerine getirmediğini, bu bakımdan ancak ordunun yönetimi ele almasıyla para fonunun istediği ekonomik tedbirlerin alınabileceğini söyledikten sonra oynanan oyun 1967 yılında Yunanistan'da başarıyla gerçekleşmiş ve NATO tarafından planlanmış askeri darbe hareketine çok benzemektedir. Bu sözlerin yer aldığı Ekasutu Intelligence Review'un raporu 1977 seçimlerinden önceki bir sürece rastlar. O tarihte Türkiye'de MC hükümeti vardır ve yönetimde sol bir görüş yoktur. Ama Atlantik ötesi güçler kaderimizi çizmişler bile. Bir askeri darbenin ön hazırlıkları bitmiş, sıra uygulama aşamasına gelmiş. Şimdi Rostov'un sözlerini daha iyi anlıyoruz değil mi? Bunları 12 Eylül'ü ve sonrasını, dahası günümüzü de bu sözlerin ışığında değerlendirebilmek için sıraladık. Emperyalizmin kaderimize nasıl egemen olduğunu bilmeli ve yeni tuzaklara düşmemenin ve güdümden kurtulmanın yollarını aramalıyız ki bağımsızlığımızı ve onurumuzu koruyabilelim. Başka türlü dün Carter'ın temsilcisinin işaret ettiği geleceği yarın emperyalizmin bir başka temsilcisi gösterecektir. Rostov'un sözleri üzerine Cumhuriyet Gazetesi'nde yayımlanan bir yazımı o günlerin olaylarına gerçekçi bir tanı koyması ve geleceğe ışık tutması nedeniyle buraya aktarıyorum. Türkiye 1977 ve sonrası. 1977 Ağustos başlarında İstanbul'da İktisat Fakültesi mezunları cemiyetince gelişmekte olan ülkelerde demokrasi sorunları konulu bir panel düzenlendi. Panelde Carter'ın danışmanı olarak tanıtılan Prof. Rostov, ülkemizin geleceği ile ilgili ilginç açıklamalarda bulundu. Cumhuriyet Gazetesi 4 Ağustos 1977. Prof. Rostov çok iyi bir Türkçe ile yaptığı uzun konuşmasında, Türk demokrasisi ileride çok olağanüstü durumlarla hatta ciddi tehlikelerle karşı karşıya gelecektir der. Fakat diye sürdürür sözlerini, fakat Türk demokrasisini güçlendirecek ve sağlayacak kuvvetler durdurulmaz gibi görülüyor. Prof. Rostov'un bu çok ilginç sözleri acaba çok kesin bir yargıyı mı ya da verilmiş bir kararı yansıtmaktadır. Dikkat edilirse Rostov'un Türk demokrasisi ciddi tehlikelerle karşı karşıya gelebilir biçiminde bir olasılığı değil, ciddi tehlikelerle karşı karşıya gelecektir diyerek kesin bir yargıyı belirttiği görülür.